yolundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi birlikteyiz. Ekrem Dumanlı'yla gündemdeki konuları konuşacağız. Ekrem Bey, serçe boğazında kaldı Erdoğan'ın gibi. Dün akşam NTV'deydi. Epey bir tornistan var. Yine bildik, alıştık prompter görüntülü. Bu sefer gazeteciler sorulara yetişemedi. Çünkü başladı prompterdan okumaya. Onu konuşacağız. Ekrem İmamoğlu gündemde, karlar altında kalan bir imaj mı var yoksa çok büyük bir propagandaya mı maruz kaldı? Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın konuştuğu saatlerde, o da bir video yayınladı. Hep bunlara bakacağız. Gökhan Erbozkır var, Ukrayna'dan iade edilen özel kuvvetlerden emekli ya da atılmış bir askerdi. Onun iadesinde neler planlanıyor? Ama öncesinde çok vahim bir iddia, bir konuyla başlamamız lazım. Sebebi de şu: biliyorsunuz Ankara'da işkence var. Birkaç gündür TR724 ve diğer muhalif diyebileceğimiz, gerçek manada muhalif yayın organlarında Ankara'da işkence dile getiriliyor. Bununla alakalı olarak da dün, ismini de söyleyeyim, Gizay Dulkadir avukat, Ankara Barosu'nun İnsan Hakları Gözetim Merkezi'ndeki başkan yardımcısı, o bir açıklama yaptı. Çünkü Ankara Barosu çok eleştiriliyordu. Biz 48 saattir bu olayı inceliyoruz, ifadeleri aldık, bir rapor hazırladık, baroya da sunduk. Ama baronun açıklaması çok yetersiz bir açıklamaydı. Hatta Ömer Faruk Gergerlioğlu bile böyle kemkin bir açıklama mı yapılır dedi. Bugün baro yönetim kurulu kararını açıklamış, suç ihbarında bulunacağız demişti. Ama önce dışişleri mensuplarına işkence iddiası olduğu zaman Ankara Barosu çok önemli bir görevi ifa etmişti. Hem kayıtlara geçilmişti hem de bu işin bilinmesine çok katkıda sağlamıştı. Ama bugün böyle bir şey göremiyoruz. Size hemen soracağım. Hem bu işkence iddialarının hem de baronun bu durumunu.
Yani Ankara Barosu veya genelde barolarda bir kan değişikliği yakın zamanda seçimle oldu. Yani tavır değişikliğini nereye bağlayalım dediğiniz zaman insan ilk aklına gelen şey güya daha demokratik, daha çoğulcu, daha kapsayıcı, daha her kesimi kucaklayıcı görünen Feyzoğlu felaketinden sonra, ki Feyzoğlu'nun da ne olduğu hala belli değil. Bilmem sen var mıydın yanımda, beni telefonla aramıştı. Bak, konuya geçmiş olacağım ama. Telefonda söylediği sözler, yani kaydetseydim keşke, Feyzoğlu'nun peşinden bir heyula gibi gelirdi. Erdoğan'a söylemedik söz bırakma. Ben gözaltına alınıp bırakıldıktan sonraki konuşmayı söylüyorum. Ekrem Bey, bu adamı mahvedeceğiz. Bu adam duramayacak. Bu adam kaçacak. Demokrasiyle bunun hakkından geleceğiz. Bu adam kendini bitirdi, mahvetti, size yaptığı zulmü falan. O adama ne olduysa bir şey oldu. Sonra adam kuzu gibi oldu. Böyle çağırdıkları zaman gitmeye, efendim böyle pusmaya, susmaya, bir kenara çekilmeye, Erdoğan'dan talimat almaya başladı.
Ekrem
Ben
Bey,
de bu tablo
sizin
hep
yaptığı...
barolar deyince bu tablo hep aklımın bir kenarında duruyor Levent Bey. Yani bir tarafta arslanlar gibi kükreyen, hatta bir ara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için de adı geçen, babasının da siyasi geçmişini düşünecek olursanız, Atatürkçü kimliğini de düşünecek olursanız çok da mantıksız değil. Feyzoğlu ne oldu da sonra başka bir Feyzoğlu oldu? Yani bu tarihin, yakın tarihin muammalarından bir tanesidir, soru işaretlerinden bir tanesidir. Baroda neler oluyor? Yani bu tür böyle zikzakları görünce acaba Feyzoğlu'nun başına gelen bir takım şeyler başkalarından başına geliyor diye endişe duyuyorum. Çünkü anlaşılır bir şey değil, anlatılabilen bir şey de değil. Raporu hazırlayan diyor ki biz ciddi bir rapor hazırladık. Bilmem, ifadeleri okumuşsundur herhalde. 48 saat boyunca durmadan, uyumadan çalıştık. Efendim, avukatları dinledik, şahitleri dinledik, notlarımızı aldık, bunu bir rapora dönüştürdük. Fakat barolar, bunu biz yayınlayacağız, bu raporu biz yayınlayacağız diyor. Bir, ikincisi, rapora müdahale ediyor anladığım kadarıyla Levent Bey. Eğer yanlışsa düzelt. Rapordan bazı bölümleri çıkarmak istiyorlar veya eklemek istiyorlar. Zannediyorum orada bir kriz oluyor, ekleme veya çıkarma meselesinde. Yönetim kurulu raporu yayınlamama kararı alıyor. Şimdi bir işkence, feci bir işkence iddiası var. O işkenceden dolayı barolar harekete geçiyor. Ankara Barosu'ndan görevli ilk konuyla ilgili insanların yazdığı rapor yönetim kurulu tarafından yayınlanmıyor. Yayınlandığı şey de, daha doğrusu bir yaptığı açıklama da eften püften bir açıklama. Yani bunu neyle izah edebilirsiniz? Herkesin bir göbek bağı mı var saraya? Herkesin bir diyet borcu mu var saraya? Sarayın şamarından bu kadar mı korkuyorlar? Benim aklıma gelen bunlar. Yani yoksa anlaşılabilir bir durum değil.
Sedef Kavaş'la alakalı Ankara Borusu'nun Barolar Birliği'nde yaptığı açıklamalar var. Sedef Kavaş'a destek vermişlerdi. Hiç istenmeyen, arzu edilmeyen, eğer ideolojik bir saplantı, takıntı mı söz konusu? Daha önce dışişleri mensuplarına verilen destekten dolayı bir pişmanlıkları mı oldu? Onu bilemiyoruz ama şu an takındıkları tavır çok ikircikli. Zaten İnsan Hakları Merkezi, işte bu raporu hazırlayan hem avukat Dulkadir kendisi de söylüyor. Bu rapor niye bu hale geldi? İleride uzun tartışırız diyor. Şu an çok yorgunuz. Hatta sitem ediyor. Hiçbir şey yapmadı diyenlere de gülüp geçiyorum. 48 saatini biz çalışıyoruz. Ama demek de alınan ifadeler var. Oluşturulan bir rapor var. Bunların kamuoyuyla paylaşılması konusunda bir yönetim kurulunda belirsizlik var. Ama avukatlar, madem büyük bir insan hakları ihlali var, yönetim kurulunda kim, oradaki kişi işte bilmiyoruz ama kamuoyuna açıklamak zorundalar. Bir hukuk insanının yapması gereken bu. Bu işkence haberi tekrar dikkat çekerek başlamıştık. Çok ivedilikle hem suç duyurusunda bulunmalı, hem hangi devlet yetkilileri bu işte müdahil, insandan hangi şikayetini dile getiriyorlar. Çok ağır, kötü işkence duyumları var. Bir kişiye 300'e yakın isim verdirerek diğer insanlara operasyon yapıldığı, uzun süredir temde tutuldukları ve o malum özel ekibin gelip işkence yaptığı ile alakalı çok güçlü duyumlar var. Bunlarla alakalı olarak Ankara'da hakimler var diyemiyoruz. Bari en azından Ankara'da avukatlar var diyebilelim ama onunla da zorlanıyoruz.
Maalesef şimdi enteresan yanları var. Bir adam 300 tane isim nasıl verir bir kere? Yani şu bizi seyreden insanlara rica ediyorum. Herkes elini vicdanına koysun ve zihnini taze tutsun. 300 tane isim yazmaya kalksın. Ya ben binlerce insanın çalıştığı kurumlarda çalıştım. Bana 300 isim say desen 300 isim sayamam. Kimse sayamaz. Belli ki bir yerde hazırlanan 300 ismi birilerine dayatıyorlar. Döverek, söverek, işkence yaparak. Şimdi burada önemli bir şey daha var Levent Bey. Bu iş baroya mı kaldı? Baro görevini yapsın diye konuşuyoruz. Yapmazsa yapmaz. Ama baronun üzerinde de bir demokratik, bir çetik, bir çizgi atılır. Bir gün işkencecilerden mutlaka hesap sorulduğunda baroya da dönülür, kamu vicdanı huzurunda. Siz nasıl barosunuz kardeşim? Denir. Şimdi sen diyorsun ki Ankara'da hakimler yok. Var var hakimler. Bugünkü fotoğrafları gördün mü?
Fotoğraf çekiyorlar.
Galip
Doğru
Öztürk'ün
diyorsunuz.
fotoğrafını çeken adam fotoğrafı çekerken karşıdaki ayna çekeni de almış.
Camdan.
Çeken kim çıkıyor Levent Bey? Fotoğrafı çeken adam kim?
Samsun Adalet Komisyonu Başkanı çıkmış, hakim.
Adalet Komisyonu Başkanı hakim. Evet Türkiye'de hakimler var. İşte bunlar. 5.000
Buradan tabii
tane
muhalif.
hakimi savcıyı attıktan sonra ortaya çıkan şimdi Sedef Kabaş'tan bahsettin. Sedef Hanım'ı gözaltına aldıran, tutuklatan, tutuklama ile ilgili beyanda bulunan savcı daha dünkü çocuk avukatlıktan
Çocuk
alınmış.
hakim.
Daha hakim nasıl ne zaman hakim oldun? Savcı ne zaman savcı oldun? Buyur. İşte bu Türkiye'deki hakimlerin suçüstü yakalandığının fotoğrafıdır Levent Bey. Daha önce de gördük biz bunları.
Yargıtay'da onanmış bir cinayetin zanlısı fotoğrafını çektiği şahıs. O bütün kirli ilişkileri, mafya, uyuşturucu, metro turizmin güzergahlarını hiç söylemiyorum. Sadece bir cinayetten Yargıtay'ın kesinleşmiş kararı olan bir şahıs hakim fotoğrafını çekiyor. Ama Galip Öztürk Gürcistan'da diğer devlet şeyleriyle, memurlarıyla çok işi dışlı, jandarma yetkili de işi dışlı. Böyle bir ülke. Bu Ankara'da sadece baroya düşmez bu iş. Siyasiler de ortalıklarda yok. Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında bu konuyu takip eden hiç kimseyi de görmüyoruz. O da çok acı.
Arkadaşlara rica ederim orada fotoğrafı birazcık daha basılıyor. Birkaç saniye evet. İşte Türkiye'deki hakimin fotoğrafı budur. Bu Galip Öztürk'ün yani mafya babası diye bilinen uyuşturucuda parmağı olan efendim bir sürü kanun dışı işlere bulaşmış adamın avukatı kimmiş Levent Bey? Bu hakim beyin kızı. İşte Türkiye'deki avukatın fotoğrafı bu. Türkiye'deki hakimin fotoğrafı bu. Ha, bunlardan mı medet umuyorsun? Bunlara mı bel bağladık? Yani öyle düşünebiliriz bazı insanlar. Hayır, onlara diyorsun görevinizi yapın. Baro görevini yapmak zorunda. Yapmazsa yapmaz. Ama alnında kara bir leke olur. Nitekim şu an kara lekeyi aldı, kendi elleriyle kendi alnına sürdü. Türkiye'de işkence var deniyor. Şahitleri var deniyor. İşkence yapanların adı, sanığı, görevi belli. Makamı belli. Bunun üzerine gidemeyenin vay haline. Ama unutmamak lazım. Bir gün işkencede mürür zaman yoktur. Hesap verecekleri zaman bu işkenceye susarak göz yumanlar, yazılan raporu ortaya koymayarak suça ortak olanlar da herhalde yad edilecektir diye düşünüyoruz.
Evet, bunları yad ederken meslekten atılan hakim ve savcıları da bahsetmek lazım. Neden atıldıkları belli. Bu tür fotoğraf karelerine girmedikleri için, bu tür kirli pazarlıkları girmediği için atılan bütün KYK'lı hakim ve savcıları da tekrar dile getirmek lazım. Binlerce insan daha sözlü darbe girişiminin saatlerinde atılmışlardı. Sebeplerden birisi de buydu. Bu konuyu tekrar dile getirdik. Önemliydi. Şimdi diğer gündem başlıklarımıza geçebiliriz. Dediğim gibi Erdoğan dün akşam NTV canlı yayındaydı. Sezen Aksu'yla alakalı tornistan yaptı. Şimdi Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki bir şarkısı Adem'le Havva'ya, Hazreti Adem'le Havva'ya hakaret olduğu gerekçesiyle gündem olmuştu. Aktroller köpürdü, bir sürü hakaretler yağdırdı Sezen Aksu'ya ve nihayet Erdoğan Cuma namazında Çamlıca Camii'nde, kendisinin camisinde mikrofonu geçti. Yanında imam, ezik yüzük duruyor. Biz o dilleri kopartırız dedi yere geldiği zaman. Hepimizin görevi bu dedi. Ve sonra da çıktı, sanki Sezen Aksu üzerinden tartışma başlamamış. Kendisi bunun üzerinde o dilleri kopartırız dememiş gibi, ben Sezen Aksu'yu kastetmedim dedi. Benim tepkim moderatöreydi dedi. Öncelikle bu tornistanı ne diyorsunuz? Baktı bu iş pek işlerine yaramadı. Bir geri adım atmak mı gerekti? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Önceki bir iki düzeltme yapalım. Bir, kendisinin camisi diyorsun. Kendisinin değil. Zorla parasını alarak cami böyle yapılmaz. Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de, dünyanın hiçbirinde de cami iş adamlarının ensesine silah dayar gibi ruhsatı veya teftiş raporlarını sunarak, buraya şu kadar para göndereceksin diyerek, legal ve illegal yollarla, kirli paralarla cami yapılmaz. Gönülsüz paralarla cami yapılmaz. Babasının camisi de değil, kendisinin camisi de değil. Olmuş bitmiş. Ama bunu da tavsiye ederim. Bir. İki. Ya boş ver Sezen Aksu'yu ve Sezen Aksu'yla ilgili tartışmayı. Senin camide böyle konuşma hakkın nereden var kardeşim? Camide niye siyaset konuşuyorsun sen? Cami bir parti binası mı? Cami dediğimiz siyaset yer...
Niye konuşuyorsun?
Niye siyaset konuşuyorsun? Cami dediğimiz yer her siyasi partiden insanın geldiği ve Allah'a karşı ibadet ettiği yer değil midir? Cami birleştiren bir yerdir. Cami zaten cem eden demek. Arapça bir kelime. Birleştiren demek Levent Bey. Camide küsler barıştırılır. Camiyi biz çocukluğumuzdan beri düşün. Camide nedir, insanlara ne denir? Küsler barışsın, birbirinizi affedin, birbirinize sarın. Cami sosyal barışın, birliğin, beraberliğin, duygudaşlığın, gönüldaşlığın bir simgesidir cami ya. Sen camide niye siyaset konuşuyorsun arkadaş ya? Sen kimsin? Hangi sıfatla konuşuyorsun?
Bırakın siyaseti, sen niye camide konuşuyorsun? Yani emrül müminin falan, yani niye konuşuyorsun? İkincisi, dediğiniz gibi niye siyaset konuşuyorsunuz? Ve kim nefret?
Git parti binanda konuş kardeşim ya. Meydanda konuş. Camide siyaset, bu siyasal İslamcıların çok önemli bir arızasıdır bu Levent Bey. Bak geçenlerde aklı başında bir siyasal İslamcıyı, aklı başında diyorum iyi kötü, YouTube'da rastladım. Siyaset İslam'ın ta kendisidir diyor. Dedim amma saçmaladın ha. Hiç de öyle değildir. İslamiyet bir parti programı değildir. İslamiyet bir ideoloji örgüsü değildir. İslamiyet bir ideoloji de değildir. İslamiyet çeşitli etnik kökenden gelen, çeşitli inançlardan gelen, çeşitli kültürlerden gelen insanlara iç barışına davet eden, öbür dünya için de cennete davet eden ilahi bir mesajdır. Bunu sen nasıl parçalarsın? Bu vazoyu nasıl kırarsın?
Tabii
Ya bir
şimdi
kere buradan bir
bunlar.
durmanız lazım. Ben Levent Bey, bunu konuşmadıktan sonra Sezen Aksu meselesinde, Sezen Aksu da gelir. Ama asıl olan bu. Ya arkadaş konuşma ya. Ya konuşacak arena bulamadın da camide mi konuşuyorsun? Kimsin? İmam değilsin. İmam müezzin bile olsa bunları konuşamazsın. İki, ya dil koparma nedir kardeşim? Kafa kesme nedir? Levent Bey, ben sana inandığım şeyi söyleyeyim. Her şey aslına rücu eder diye bir laf var. Erdoğan çocukluk döneminde, gençlik dönemindeki o saldırgan, o dünyayı anlamayan, dünyadaki renkleri göremeyen, dünyadaki farklı sesleri duyamayan, dar bir çerçevede bir siyasi ideoloji içerisinde kin ve nefrete dayalı ta ilk gençlik yıllarına döndü. İçindeki o azgın canavar yeniden hortladı veya kendisi aslına döndü. Bu hırçınlık nedir ya? Dil koparma nedir? Sen cumhurbaşkanısın. Dil koparma nedir ya? IŞİD mensubu musun? Yani nedir bu? El-Kaide mensubu. Şimdi Afganistan'da bir görüntüyü seyretmişsindir. Bir sanatçının müzik aletini alıyorlar, yakıyorlar. Adamı da sürekli dövüyorlar. Adamın da gözlerinden böyle gözyaşları damlıyor. Adamın müzik aletini alacaksın, döveceksin, ileride zamanda öldüreceksin. Senin ne farkın var ya? Hani sen demokratik, muhafazakar bir parti kurmuştun. Bence bunu başta söylememiz lazım. Yoksa olayın detayını konuşurken aslını unutuyoruz. Aslı şudur. Hiç kimsenin haddine değil ki gelsin, ister imam, ister müezzin, ister müftü, ister Diyanet İşleri Başkanı, ister Şeyhülislam, kim olursan ol, bir camide siyasi konuşma yapamazsın. O camide her partiden insan var çünkü. Ne hakkın var, ne haddine ki orada oturan bir CHP'liyi, orada oturan bir İYİ Partiliyi, orada oturan bir HDP'liyi sen kendi siyasi angajmanınla rahatsız edebilirsin. Cami, hani halk arasındaki dinde de sıkça kullanılan, müracaat edilen tabiriyle Allah'ın evidir. Sesini kısacaksın, efendi olacaksın. Allah'ın kulu olduğunu unutmayacaksın. Geleceksin orada,
Tabii,
tevazudan ayrılmayacaksın.
bunlar olması gereken idealden bahsediyorsunuz. Ama tablo bu değil. Her cuma günü hutbeye çıkan imamların elinde de siyasi kağıtlar var. Siyasi hükümetin gündemine göre belirlenmiş hutbeler var. Hani sadece Erdoğan konuştuğu zaman cami siyasallaşmıyor. Bizzat imamlar eliyle de camiler zaten siyaset alet edildi. Benim şahsi kanaatim cemaat işinden çıkıp ya yeter artık bunun yeri burası değil konuşma gibi bir tepki olmadığı sürece bu işlerin dinmesi de açıkçası zor. Öyle bir korku iklimi var ki bunu söylemek de insanlara çok zor geliyor. Ama dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanının neticede kanun var, nizam bunları adres göstermesi gerekirken o dilleri kopartırız demesi aslında o cami cemaat işte biz bize kendi aralarında konuşmuş gibi konuşuyor. Çünkü Erdoğan'ın kafa yapısına göre kendilerine oy vermeyen insanlar aslında gerçek manada Müslüman olarak gördüğünde zannetmiyorum o zihin dünyasında. Olası dini elden gidiyor gibi bir düğmeye bastıklarında karşılarında böyle dinç bir kitle görmek istiyorlar. Bence birazcık camideki konuşmada kendini kaybetmesinin sebebi bu. Çünkü Fahrettin daha sonra haber yapılmaması için herkese uyarmış. Birçok kişi cep telefonuyla görüntü çekmesi ama sadece ben bir görüntü, sızan bir görüntü gördüm. Bunu da bayağı bir anladığım kadarıyla insanları korkutmuşlar. Velhasıl dün akşam NTV'de serçe boğazında kaldı ve tükürmek zorunda kaldı. Bu tornistanın sebebi toplumda makas bulmadı mı bu çağrı? Anketlere mi bakmışlardır? Ne diyorsunuz?
İki şey var, yansıması var Levent Bey benim gördüğüm. Bir toplum, ya bu Sezen Aksu düşmanlığından çok da mutlu olmamıştır. Sezen Aksu'yu cümle alem bilir. Biraz deli dolu bir kız diye zaten piyasaya çıkmıştır. Zekasıyla, efendim sanatıyla herkese kendini sevdirmiştir. Ama hep sıra dışı bir çizgide yaşamıştır. Hep Sezen Aksu'yu takip edenler gayet iyi bilirler. Hakikaten zaten öyle, o yüzden iyi bir sanatçı olmuştur. Yani biraz sınırları zorlayan bir insandır. Ve çok seveni vardır. Yani bir ışık doğudan yükselir. Bilmiyorum hatırlar mısın? Albümünü dinlemeyen herhalde muhafazakar insan yoktur. Oradaki bir La ilahe illallah diye söylediği, bestelediği bir harikulade şarkıdan efendim o bizim klasik Türk halk müziğinden söylediği şarkılara kadar. Yani bir Sezen Aksu her kesimin belli bir oranda sevdiği, saydığı, takdir ettiği bir insandır. Tabii ki serçe boğazında kaldı. Bu bir aşikar. Yani Türkiye'de insanların sorsanız onda sekizi o yobaz ve tamamen kendini Erdoğan'a kaptırmış Erdoğanistleri bir kenara bırakalım. Ya olmaz kardeşimler ya. Bu bizim Sezen Aksu'muz yani. Olmaz. Doğru değil bu. Dil koparma falan hiç hoş değil. Güzel değil. IŞİD'ci kafa bu der. Ama bir de şu yönü var. Ben ondan da çekindiklerini düşünüyorum. Türkiye'de bunun yankısı bir olduysa dünyada beş oldu Levent Bey. Bir sanatçıyı, üstelik 40 yıllık bir sanatçı, 50 yıllık bir sanatçıyı, daha ilk gençlik yıllarından beri şöhretin zirvesinde olan bir sanatçıyı, dilini koparırız diyerek dünyada bir yankı uyandırdı. Dünyada Sezen Aksu'yu dünya belki bu kadar tanımayabilir ama bir formatı var bunun. Sezen Aksu 70'li yılların ortasından beri var olan bir sanatçı. Ve buna sen camide, cemaatin huzurunda, halka açık bir şekilde dillerini koparırız diyorsun. Bunun çağrışımı çok açık. Sen kendini aldın, Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ve İslam'la demokrasiyi mezzetmeye, en azından bir arada beraber yürütmeye çalışan önemli bir siyasi lider figüründen kendini aldın. Aynen Taliban gibi, aynen IŞİD gibi, aynen El Nusra gibi kelle kesmeye namzet, dil koparmaya namzet bir lider durumuna soktun. Dünyada bunun algısı Türkiye'deki algısının 10 mislidir diyorum Levent Bey. İddia ediyorum. Erdoğan
Şimdi
kendini küme düşürdü. Küme düştü Erdoğan.
Sezen Aksu bir şiir dizeyi yayınlamıştı cevaben. Orada şöyle gidiyor. Kim yolcu kim hancı dur bakalım. Bu da çok etkili bir söz aslında. Hani Erdoğan'ın kodlarını düşündüğümüz zaman çok çıldırtacak bir ifade.
Ya ben açık gönlümdeki şeyi söyleyeyim mi? Umarım Sezen Aksu da duyar. Ben yıllar boyu hep şunu dedim. Türkiye'de bu devlet faşizmine, bu yobaz faşizme karşı çıkması gereken bayrak isimler var. Bunların ilk üç desen, ilk beş desen ben daima başına Sezen Aksu yazarım. Çünkü bir duruşu olan bir hanımefendi. İdeolojik bir duruşu da. Onu sahici bulmayanlar olabilir. Onu gerçekçi bulmayanlar olabilir. Hatta onu geçmiş dönemde özgürlükçü tavırlarından dolayı evet ama yetmezci bulup yaftalayan bazı onlar da ayrı bir faşist. Fakat kim ne derse desin Sezen Aksu cesur bir sanatçıdır. Bu zamana kadar susması hata. Belki de sustuğundan dolayı kader geldi önüne bir kaderden çizgide bir pas attı. Ta geldi onun diline geldi dayandı iş. Hani bıçak kemiğe dayandı diye bir laf vardır ya Levent Bey, Türkçemizde. Bıçak geldi dile dayandı. Şimdi Mevlana'dan alıntı yaparak söylediği şarkı vardı Sezen Hanım'ın, Sezen Aksu'nun. Hatırlar mısın? Yani dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyordu. Mevlana'ya atıfta bulunarak. Elhak doğrudur. Sezen Aksu'nun bugüne kadar suskunluğu benim hayretler içinde kaldığım bir olay. Bir tarafa angaje olması gerekmiyor. Bir yerden gözükmesi gerekmiyor. Ama bu kadar kadının hapishanede süründüğü, bu kadar çocuğun hapishanede doğduğu ve büyüdüğü, bu kadar insanın mezalim üstüne mezalime maruz kaldığı bir dönemde artık Sezen Aksu konuşmayacaksa, Cem Yılmaz konuşmayacaksa, Ajda Pekkan diyeceğim ama o çok daha plastik, çok daha böyle Sezen Aksu kadar sahici gelmiyor bana. Bu plastik tabiri zaten biraz Necip Fazıl'ın Yahya Kemal'e söylediği bir sözdür. Yanlış anlaşılmasın. Daha böyle dışa, görünüşe, daha doğrusu daha görünüşe hevesli görünüş. Ama ben Sezen Aksu'yu daha böyle duruşu sağlam bir sanatçı olarak hep bildim, tanıdım. Öyle Türkiye'de öyle tanıdı, öyle sevdi. Şu ana kadar susması hataydı Levent Bey. Yani bıçak gelip diline dayandığı zaman konuşması Sezen Aksu'nun bir eksisidir. Ama yine de verdiği cevap çok tesirlidir. Evet, birileri hancıdır, birileri avcıdır, birileri yolcudur. Ava giden de avlanır. Şu anki avcılar kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Herkesi avlayabileceklerini zannediyorlar. Ama göreceksiniz, göreceğiz. Kader öyle devam etmeyecek.
Sezen Aksu çok çetin ceviz çıktı, demir diye çıktı. Ama Sedef Kabaş şu an hapiste. Sedef Kabaş bir atasözünden Nazire Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle de tutuklandı. Sedef Kabaş'ı kurtaracak hiçbir mekanizma da yok ülkede. Hani bazen insanlara niye konuşmuyorsunuz vesaire, bazen konuşuyoruz ama hani Türkiye gerçeği de bu, ama çıkıp konuşmadan da bir şey değişmiyor. İşte Sezen Aksu örneğinde olduğu gibi işkence iddialarından bahsediyoruz. Sayıca yüzlerle bahsettiğimiz sayılar var. Ya burasının 4-5 tane aile ferdi olsa zaten büyük bir kalabalık olur Ekrem Bey. Yani bu dahi yok. Hani insanlar kendi aile fertlerine dahi işkence altında olmasına rağmen sahip çıkmıyor. Sedef Kabaş şu an hapiste. Yine bazı muhalif medyada gündeme geliyor ama Sedef Kabaş'ı içeriden çıkartacak bir adalet ışığı mekanizma da yok. Yine gündeme şeye kalmış, insafa kalmış.
Şimdi Sedef Kabaş'ı da şöyle takdir etmek lazım. Yani doğruya doğru, eğriye eğri konuşmak lazım. Sedef Hanım işte üzerine vazife değilken çok cesur çıkışlar yaptı ve yapılan haksızlıklar karşısında susmayacağını ortaya koydu. Söylediği bir Çerkez atasözü. Yani kim üstüne alınırsa alınır, nereye giderse gider türünde bir laf. Ama orada işleyen mekanizma, Adalet Bakanı çıkar, gerekli cevabı alacaktır, gerekli cezayı alacaktır derse hangi hakim Sedef Hanım'ı tutuklamadan bırakabilir? Yani maalesef Türkiye'de adaletin geldiği, çocuk oyuncağı gibi geldiği nokta bu. Ama nedir Sezen Aksu'nun yaptığı suç nedir? Efendim Sedef Kabaş'ın yaptığı suç nedir? İdamlık bir ceza mıdır? Şimdi bir şey söyleyeyim. Her şey unutulur. Sedef Kabaş'ın naklettiği ve hiçbirimizin de daha önce doğru dürüst bilmediği, yani o atasözü asla unutulmaz bir daha Levent. Neydi o atasözü tam cümle itibarıyla?
Yani öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur tarzı bir şey.
Çok güzel. Ya Allah için Bilmiyorum. Doğru değil mi? Allah için, yani Allah için doğru. Bazı insanlara bakınca bu cümleden öküze hakaret çıkar. Adama hakaret çıkmaz.
Erdoğan diyor ki bu benim şahsımla alakalı bir şey değil. Bu devletin alametlerine, makama yönelik bir hakaret. O yüzden bu işler çok önemliymiş, bunun takipçisiymiş. On binlerce insanı sanki hapse atmamışlar gibi. Sanki hırsız var diye bağırdığında senin yanına yaklaşıp Cumhurbaşkanı hakaretini almıyorlarmış gibi. Yani dün akşam program inanın yalanı bin para gitti. Zaten bir kişi var, prompterden yazı okuyor, onu seyrediyorsunuz. Girişte de bahsetmiştim. Mesela Meral Akşener'le alakalı, Meral Akşener'in Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksın iddiasına ne diyorsunuz tarzı bir soru var herhalde listede. Daha onu beklemeden prompterden cevaplar okumaya başladı. Gazeteciler panik yaptı. Hemen araya Meral Akşener lafı sızdırdı. Tam bir skandal yayını bence. Ekrem İmamoğlu da çok sert daldı diyelim amiyane tabirle. Basiretsizlikle suçladı. Ben Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olacak da bunları evime gidip yatacağım, olur mu gibi kendi İstanbul Belediye Başkanlığı dönemini hatırlattı. Yani demek istediği, İstanbul dahi yönetemeyen bir adam ülkeyi mi yönetecek algısını pekiştirmek için çok çaba sarf etti. Bu İmamoğlu tartışmaları ne diyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'na çok orantısız bir kuvvet uyguluyorlar. MOBESE kameralarıyla takip, ki İmamoğlu'nu takip için MOBESE kameralarına ihtiyaç yok. Zaten kendisine verilen koruma polisleri devletin polisi. Ne adım attığını zaten devlet dakika ve dakika takip edebiliyor. Bu İngiliz Büyükelçi'yle yemek, ben Salı günü nöbetçi editörde de birazcık değindim. Yani böyle bir kar felaketi bekleniyorsa, yani eşli yemek formatı değiştirebilirsin. Bir ofis toplantısını çevirebilirsin. Yani neticede bir İngiliz Büyükelçi Türkiye'de yaşıyor zaten. Hani 40 yıldır bir İngiliz Başbakanı değil. Kraliçeden sana mesajla getirmiyorlar. Çok rahat yönetilebilecek bir şey. İletişim başarısızlığı yüzünden kendi kalesinde gole dönüştü diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Bir kere Erdoğan, hangi Erdoğan konuşuyor, insanların kafası karışık. Yani. Mikrofonu kapıyor, camide konuşuyor, İmamoğlu'nu muhatap alıyor konuşuyor, Meral Hanım'ı muhatap alıyor konuşuyor, Bay Kemal diyor konuşuyor. Arkadaş sen kimsin? Ben Cumhurbaşkanıyım, bana hakaret edemez. Ama Cumhurbaşkanı gibi konuşmuyorsun. Siyasi parti genel başkanı ben diyor aynı zamanda diyor. Tamam adam hakaret ediyorsa sana genel başkan olarak hakaret ediyorsa ne olacak? Kendisine yapılan bütün hakaretlerde Cumhurbaşkanı sıfatı var. Kendisinin yaptığı bütün hakaretlerde genel başkan sıfatı var. Ya böyle bir adaletsizlik olur. Mesela camide yaptığı konuşmayı herhangi bir insan yapsa, savcılar halkı kin ve nefrete teşvik suçundan dava açar mı açmaz mı? Dil koparma meselesi.
Yani
Yani
bunlar dışında
şimdi
evet.
bir kere Erdoğan bir o şapkayı çıkarıyor, bir bu takkeyi giyiyor. Bu bir efendim şapkadan bir tavşan çıkarıyor, bir de sincap çıkarıyor. Bir kere buna kanmamak lazım. Kimsin sen arkadaş? Hangi sıfatla konuşuyorsun? Ekrem İmamoğlu mesela sen hangi sıfatla muhatap alıyorsun? Bir kere burada durmak lazım. AKP Genel Başkanı olarak. Ya istersen şöyle yap sen programı. Ben bu programda AKP Genel Başkanıyım diye öyle konuş. Bir programda ben Cumhurbaşkanıyım diyor. Ya kardeşim bu kadar devletle parti iç içe girdiği zaman at izi it izine karışır dedi damat. Allah var doğru söyledi. Hangisi at hangisi it belli değil. Hangi iz ata ait hangi iz ite ait belli değil. Özür dilerim seyircilerimizden. Yani atasözü böyle büyük efendim Maliye Bakanımız bir sopayla görevinden ayrılan Maliye Bakanımız, damat Maliye Bakanımıza vaktiyle böyle demişti. Şimdi gelelim öbür tarafa. Şimdi belli ki Erdoğan kendini eski Erdoğan değil, kendini kaybetmiş. Orada asılı bir metinden okuyor. Dikkat edersen konuşmada zaman zaman nasıl kaymoluyor? Mesela Sezen Aksu'dan bahsederken bir anda herhalde bir sonraki sayfa geldi önüne. Başka bir şeyden bahsetmeye başladı. Yani Meral Akşener'den bahsetmeye başladı.
Zaten kamera açısını daha önceki programlarda tecrübe edinmişler. Kamera açısını öyle bir ayarlamışlar ki sadece kendisi ve prompter'a bakışı var. Çok enteresan. Şimdi hani ulusal sesleniş konuşmaları, bir açıklamalarda, mitinglerde prompter kullanılabilir. Bunu bütün dünyada bütün liderler kullanıyor. Ama gazetecilerin soru sorduğu canlı bir yayında prompter bize özgü bir rezillik. O gazeteciler adına yani çok utanç verici bir durum. Ve nasıl bir şey ki bir soru geldiği zaman hemen prompter'da metni var. Yani nereden baksanız bir kepazelik. Buna rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun birazcık eleştirildiği bir yerde çıkıp üzerine tepinmek için canlı yayına çıktı. O kısım hep konuşulmuştu. Bu İmamoğlu yemek meselesine gelirsek, kar yönetimi, İstanbul'a kar yağdı, ortam soğudu ama siyaset çok ısındı. Her fırsatta İmamoğlu'nun birazcık prestijini, itibarını zedelemek için fırsatı da kaçırmıyorlar.
Valla İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yemesi, ben şöyle bir baktım, aslında Aralık ayında Büyükelçi'yle bir görüşmüşler.
Evet.
Yanılıyor muyum bilmiyorum.
Yok,
Yani
görüntülü
Aralık
olarak
ayında
görüşmüşler.
görüşen bir insan bir de Ocak ayında görüşüyor. Belki gizli bir toplantı değil bu. Hani gizli toplantı yapmak isteyen insanlar gizli bir yerde buluşur. En azından kapalı bir mekanda buluşur. Şimdi diğer müşterilerin de olduğu bir restoranda buluşuyorlar. Bir, ailece buluşuyorlar. İki, benim burada anladığım şeylerden birisi şu. Her ne kadar İngilizler son 5 yıldır, 7 yıldır İngiliz devleti, İngiliz hükümeti Erdoğan'ın sağında, solunda, önünde, arkasında çok dursa da bence İmamoğlu'nu iki defa, bir ay, 1,5 ay içerisinde iki defa büyükelçisiyle görüşmesi Erdoğan'a bir mesajdır Levent Bey. Bak Erdoğan buna hiç temas etmiyor ama ben bildiğim Erdoğan'ı söylüyorum. O kadar öfkelenmiştir ki. Ve sana yine bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Bak, belki daha önce söylemişimdir. Çok
Demiştim.
birinci kaynaktan söylüyorum. Abdullah
Abdullah
Gül,
Gül'ün geçtiği oldu, evet.
Abdullah Gül İngiltere'ye gitmişti. Biliyorsun 8-10 gazeteciyle. Onlardan birisi de bendim. Beraber gitmiştik. Kraliçe kendi locasında Londra Senfoni Orkestrası'nı dinletmişti misafirlerine. Bir akşam da özel yemek vermişti vesaire. Bunu televizyondan izlerken yanındakilere ben demedim mi bu Abdullah İngilizlerin adamıdır diyordu. Sonra gitti İngiltere'ye sarmaş dolaş. İngilizler bana göre yani seversin sevmesin İngiliz devletinin politikalarını eleştirirsin öteden beri 100 yıldır 200 yıldır. Özellikle Orta Doğu topraklarında. Fakat şunu kabul etmek zorundasın. İstediğin kadar eleştir. İngilizler siyaset biliminin en güçlü, en kudretli oyuncularından birisidir dünyada. Şimdi ben tesadüf gibi görmüyorum Levent Bey. Yani İngiliz Büyükelçisi Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'yla bir görüşme yapacak. Ocak ayında da tekrar halkın görebileceği, dolayısıyla takip edildiklerini bildiği için devletin kulağına gidecek, Erdoğan'ın kulağına gidecek şekilde. Kar yağmasaydı bile. Bak bunu bir tarafa kaydedelim. Kar yağınca olay, kar bunun üzerini kapattı. Ama kar olmasaydı meseleyi ben şöyle görüyorum. İngiliz Büyükelçi bir ayda iki kez Ekrem İmamoğlu'yla görüşerek sakın ha buraya kayyım atama, bu adamı böyle yok etme gibi bir fırıldak çevirmeyin. Biz bunun yanında değiliz mesajı verebilir. Çünkü çok olağan bir şeye benzemiyor. Fakat gizli bir toplantı da değil. İnsanlar buna bir gizem yüklemek zorunda değil. Belli ki halkın görebileceği, devletin de görebileceği, fotoğraflayabileceği, görüntü alabileceği bir mekanda ama halkın duymasını da çok istemedikleri bir yemek yapmışlar. Dolayısıyla bir bunu burada bir yere kaydedelim. Benzer imajların, benzer mesajların başka ülkelerden verilip verilmediğine de bakmak lazım. İstanbul seçimlerini bir kere kaybettin. Zorluya zorluya, uydurma nedenlerle ikinci kez seçim yaptın. Bu sefer daha bir hezimetle kaybettin. Bunu da hazmedemedin. İstanbul seçimlerinde göstere göstere, bağırta bağırta İstanbul seçimlerini kazanmış bir belediye başkanını allem kullemişlerle 500 tane militan aldılar bilmem ne diyerek eğer görevinden alırsan ben tahmin ediyorum İngiltere başta olmak üzere, Amerika başta olmak üzere, Almanya başta olmak üzere bunu yapma arkadaş. Zaten puanın çok düşük. Zaten kendi kendine küme düşürdün. Kendi kendine küme düşürdün.
Ekrem Bey yaparsa ne
Bu
olur?
senin için
Yani
iyi olmaz mesajı veriliyor.
Selahattin Demirtaş yıllardır, 5 yıldır içeride. Aynısını söylediler, yapma etme dediler. Osman Kavala devamlı bildiri yayınlıyorlar. Konseye bildiriyorlar, böyle kaygı bildiriyorlar. Bir şey değişmiyor. Yani İmamoğlu'nu görevden alsa siz yerde onu ciddiye alacağını düşünüyor musunuz?
Ben bir açıdan bir şey değişmiyor. Türkiye'de adamlar şeyleri kapıları kapatmışlar, istedikleri gibi horon tepiyorlar. Ama bir açıdan çok şey değişiyor Levent Bey. Erdoğan'ın 8 yıl önceki kredisiyle bugünkü kredisi dünyada aynı mıdır? Türkiye neden böyle bir ekonomik darboğazın içine girdi? Türkiye'ye kim kredi açar? Türkiye'ye kim
Şimdi
güvenir? Erdoğan
Erdoğan
eskiden, bak eskiden, ya düşün, Obama başkan seçildi. İlk geldiği ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Biden böyle bir şey yapar mı? Veya yarın bir gün yeni başkan böyle bir şey yapar mı? Neden? Türkiye'de hukuk katledildi. Türkiye'nin ekonomisi mahvedildi. Türkiye'de keyfi uygulamalar, kanunsuz uygulamalar, adaletsiz uygulamalar hem ticareti, hem siyaseti, hem toplumu bir ateşin içerisine attı. Erdoğan'ın eski kredisi 100 ise bugün kredisi 10 bile değil. Erdoğan kiminle görüşüyor söylesene. Bazı körfez ülkeleriyle, bazı geri kalmış ülkelerin başkanlarıyla.
Şimdi ben size söyleyeyim. Şimdi
Kim
Erdoğan
bunun yüzüne bakar?
Putin'i davet etti. Putin yakında Türkiye'ye gelecek. Şubat ayında İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Şimdi Ukrayna Rusya'nın böyle bir krizi yaşadığı bir yerde Türkiye'nin bu kadar önemli bir yerinde çok da fazla öyle başka bloklara yaklaşmasına izin vereceklerini zannetmiyorum. Avrupa Birliği'nin ne kadar toleranslı yaklaştığını Erdoğan'da görüyoruz. Bu hak ihlallerine rağmen özellikle göçmen politikası ve Türkiye'de neticede öyle ya da böyle istikrarı sağlayan adam diye ne kadar toleranslı davrandığını biliyoruz. Biden'la da görüşemiyor değil, görüşüyor. Görüşmeler eskisi gibi geçmiyor olabilir ama Halkbank davası da ilerlemiyor. O yüzden sizin düşündüğünüz kadar kredisi çok düşük olabilir. Belki imajı kötü olabilir. Ama Türkiye'nin konumu açısından Erdoğan bence eli güçlü bir durumda şu an.
Ben öyle düşünmüyorum. Eski Erdoğan'ı çok iyi bilmediğimiz veya unuttuğumuz için konuşuyoruz bugün. Erdoğan'ın telefonla 10 dakikada cevap vermeyen dünya lideri yoktu Levent Bey. Putin diyorsun, Putin'le yakınlaşma diyorsun. Putin Erdoğan'a güveniyor mu?
Kastettiğim şöyle, Ukrayna'da böyle bir kriz
Yani bir
yaşarken
itibarı yok. Bunu
Rusya
söylemek
Devlet
istiyorum.
Başkanı birisini davet etmiş ve geliyorsa bu önemlidir. Bir not alınabilecek bir ayrıntıdır.
Eyvallah. Ama Putin Erdoğan'a güvenir mi? Erdoğan'la ittifak kurarak bir
Ayrı bir şey.
siyaset belirler mi? Çünkü Erdoğan hiçbir testi geçemedi. Rus uçaklarının düşürülmesinden başla, uçağı ben düşürdüm, ben emir verdim diyen Erdoğan'dan el pençe divan durup Putin'i dakikalarca kapısının önünde bekleyen Erdoğan'a kadar. Efendim, büyükelçinin öldürülmesinde davayı örtbas etmek için havada 10 taklatan Erdoğan'a kadar. Şimdi hiç kimse şöyle devletler arası ilişkilerde tabii ki bir küslük olmuyor. Darıldım sana olmuyor. Senden adam olmaz olmuyor. Çünkü sonuçta bir ülkenin halkı seçmiş ve adamın bir oturduğu koltuk var. Yani bu tamamen irtibatı koparmak mümkün olmuyor. Ama soru işaretleriyle bir liderin bir kenara iliştirilmesi ayrı. Bir de bu adam konuşuyorsa dünya siyasetinde önemli bir yeri var. Aman bunu dinlemeliyiz. Kredi dediğim o. Erdoğan bunu kaybetti. Kimse dönüp yüzüne, niye yüz dönüp yüzüne bakıyorlar? İşte bir göçmen krizi var. Sonuçta Ukrayna'da meydana gelen krizde Putin'in yalnızlaşması var. NATO ile imtihanı var. Türkiye'nin en önemli NATO ülkelerinden, NATO askerlerinden sayısı en kalabalık NATO askerlerinden birisi Türkiye'de. Türk askeri. Yani bunlardan dolayı tabii ki insanlar seni yok sayamazlar. Bu Erdoğan gerçeğinden değil, Türkiye gerçeğinden kaynaklanıyor. Erdoğan gerçeği ayrı. Bununla yola çıkılmaz. Bunun sözüne güvenilmez. Bu bir gün bir şeydir, başka gün başka bir şeydir. Sana bir şeydir, arkadan iş çevirir. İmajı Erdoğan'ı güvenilmez lider haline getirdi. Dolayısıyla öyle ya da böyle güvenmedikleri Erdoğan'a bak bunu da yapma artık mesajı verilebilir. Yapma denilen şeyi yapınca alaşağı mı edebilirler? Yok. Öyle bir şey olmuyor. Ama itibarı daha da düşer. Daha da kredisi düşer. Ben şeyin aynı zamanda şunu da konuşalım. İmamoğlu'nun da bu karkış için çok hazırlıklı olmadığı aşikar. Yani onda aklayıp patlamaya gerek yok. Kardeşim bir B planınız sizin hiç mi yok? Bir acil eylem planınız sizin hiç mi yok? Ama şunu da unutmayalım. Şimdi terazinin bir kefesine koyalım. Ekrem İmamoğlu ve ekibi kar, kış, kıyametle ilgili bir acil eylem planı yapamamış. Öyle değil mi? Yani insanlar mahsur kaldılar sonuçta. Bunu inkar etmek mümkün değil. Öyle bir dünyaya bir gözümüzü kapatarak bakmak mümkün değil. Öbür tarafta yani karayolları sınavdan geçti de bizim mi haberimiz yok? Tem yolu sınavdan geçti de bizim mi haberimiz yok? Havalandaki
Havaalanına
rezalet
çıktı
mi?
da bizim
Yani Erdoğan'ın buradaki tutarsızlığını doğru okumak lazım. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyorsun. Muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olur diye kendinin belediye başkanlığı dönemine atıfta bulunuyorsun. Bu bir şark kurnazlığı. Senin 90'lı yılların ortasında yaptığın belediye başkanlığı başka bir şeydi. Tamam, oldu. Bunu kabul ediyoruz. Peki sen niye Tem yolundan hiç bahsetmiyorsun? Belediyenin sorumluluğu değil ki orası. Şehir arası trafiği Belediyenin sorumluluğunda değil ki orası. En önemlisi işte Türk Hava Yolları'nın işlediği rezalet ve senin böbürlene böbürlene dünyaya anlattığın havalanındaki rezalet ne? O çatının çökmesine, karları temizleyememe ne demek? Ya düşünebiliyor musun? İnsanlar 19 saat, 29 saat uçağın içinde kalıyor da kar küremeyi beceremiyorsunuz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü hava atmayı biliyor da efendim eşiyle beraber ayağının altına kırmızı hallar sermeyi biliyordu. İmamoğlu B planı yapamamış da Türk Hava Yolları yapabilmiş mi?
Şöyle havaalanının karların temizlenmesi Türk Hava Yolları'nın alanına gelen bir durum değil. Orası havaalanı işletmesi, yükleyici firmanın yapması gereken şey. Ama her yönüyle bütün kurumlarıyla sınıfta kaldığı kesin. İstanbul Ankara otoyolu kapandı. İstanbul'a girişler yasaklandı Bolu civarında. Saatlerce yolda kaldı. Dediğiniz gibi devlet de, belediye de, muhalefet de, iktidar da bu karın altında kaldı aslında hizmet sınavında. Olan vatandaş oldu. Vatandaş ya biz niye mağdur olduk? Sizin didişmeniz yüzünden mağdur olduk diye hesap sorması gerekir, düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama tabii İmamoğlu dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı potansiyellerinden biri olduğu için her fırsatı değerlendirecek bir algı yönetimde var. O zaman daha dikkatli olacaksın. Yani balıkçıda yemek yemeyeceksin, ofiste görüşeceksin. Kar geliyorsa toplantı üzerine toplantı, bütün araçlarını seferber edeceksin. En azından çok daha farklı bir imaj vereceksin diye düşünüyorum. Ekrem Erdoğan NTV'deyken, bu arada şunu söyleyeceğim, Kılıçdaroğlu'na lafı getireceğim. Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun bu birazcık karlar altında kalmasından mutlu mudur sizce?
Tahmin etmiyorum mutlu olacağını. Çünkü sonuçta bu CHP'ye de yazılıyor. Yani Ekrem İmamoğlu sadece Ekrem İmamoğlu değil. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği bir belediye başkanı. Neye rağmen Türkiye'nin birçok şehri AKP tarafından, AKP'li belediyeler tarafından yönetildiği halde Türkiye'nin incisi, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü, İstanbul'u halk sana teslim etti. Ekrem Bey'i aday gösteren sensin. Dolayısıyla bunun hesabı sadece İmamoğlu'na yazılır, Müezzinoğlu'na yazılmaz diye bir şey yok. Herkese yazılır, partiye de yazılır, Kemal Bey'e de yazılır.
Şöyle, Cumhurbaşkanı adaylığı kısmı geldiği zaman eğer bu anketlere yansımış bir beyin algısı düşmüşse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli güçlenir. Eğer kendisi Cumhurbaşkanı adaylığını düşünüyorsa kafasında en azından kendisine bir bahane olabilir. Ya da Mansur Yavaş'ın adaylığı yükselmiş olabilir. Unutmayalım ki İmamoğlu iki defa yendi. Birincisinde Binali Yıldırım'ı, ikincisinde Erdoğan yendi. Hem başbakan hem cumhurbaşkanı yendi. O yüzden Batı'da da Erdoğan'ı yenen adam algısı olan bir insan. Uluslararası toplantılara da katılmıştı. Bir kitlesi var, kendisini destekleyenler var. Zaten bundan dolayı büyük bir rahatsızlık da var. O yüzden bu devam edecek. Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanana kadar İmamoğlu ile alakalı bu şeyler devam edecek. O daha çok konuşacağımızı düşünüyoruz. Erdoğan canlı yayına çıktığında Kılıçdaroğlu saatini ayarlamış büyük ihtimalle. Tweet attı. 22'de size önemli açıklamalarda bulunacağım dedi. 6 dakikalık bir Twitter videosu yayınladı. Evinde kütüphane, mütevazi bir ortam. Evime hoş geldiniz dedi. O da işte bazıları sarayda kalıyor. Ben böyle mütevazi bir yerdeyim. Hoş geldiniz dedi. Bir yolsuzluk açıkladı. İşte 3 milyar liralık bir iş Erdoğan iptal etmiş. Beşli çeteden birisine 9 milyara verilmiş. Ama bu yolsuzluklar artık çok sıradan oldu. Sarı Sultan bile şaşırmıyor. Kendisi de söyledi. Gerçekten artık Türkiye'de yolsuzluk haber değeri bile taşımıyor bence. Hani kimse yaprak kımıldamıyor. Ama Kılıçdaroğlu başka mesajlar verdi. O bürokratlardan bilgi belge yağdı. Vatansever onurlu bürokratların hala durduğu. Hatırlarsınız daha önce bürokratları bir çarede yapıp bu hukuksuz düzenin parçası olmayın demişti ve Erdoğan'ın birazcık sinirlerini de bozmuştu. Demek ki orada bir maden buldular ki orayı işlemeye devam ediyorlar. Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor devamlı bürokratlara bu vurguları yenileyerek?
Valla aslında işin doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Evet. 10 defadır
gündemini Erdoğan belirliyor.
Hayır, 10 defadır diyor ki çık karşıma. Çık karşıma canlı yayında. A Haber'e çıkalım diyor. Senin gazetecilerine çıkalım diyor. Tamamını sen çağır diyor. Ben sadece konuk olarak geleyim diyor. Senin televizyonunda, senin gazetecilerinle çık karşıma diyor. Erdoğan ne
Ekrem
çıkıyor?
Bey, Kılıçdaroğlu gündeme belirliyor olsa, biz bugün dile getirdiği yolsuzluk konuşuyor olsak, bütün sosyal medyanın bununla çalkalanması, bütün yayın organlarında bunun haber olması gerekmez miydi?
Bir canlı yayın etkisi altında konuşuyoruz. Şimdi canlı yayına çıktı Erdoğan. Tabii ki onun attığı gündemleri konuşmak gerekiyor. Oradaki çelişkileri konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla yani kim daha çok konuşuluyor, psikolojik üstünlük ondadır diye düşünmemek lazım. Çünkü Erdoğan'ın kendiyle çelişen konularını konuşuyoruz. Herkes öyle konuşuyor. Yani
Evet.
şeyden bahsederken, Sezen Aksu'dan bahsederken birden önüne düşen metnin Meral Akşener'e kaymasından dolayı düşünebiliyor musun? Sorular verilmiş, cevaplar alınmış, soruyu soranlar ya daha sormadım bu soruyu diye atlıyor balıklama. Şimdi bunları konuşuyoruz. Çünkü daha dün akşam olmuş program. Ya bu normal. Ama kim daha rahat? Kim daha iki ayağın üzerine birini birinin üzerine atıp kahvesini yudumlayarak konuşuyor dersen, kim daha az gergin dersen, kim daha moralmen daha yüksek dersen muhalefet. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu da değil. Meral Hanım da daha psikolojik olarak üstünün elinde tutuyor. Efendim Davutoğlu da Babacan da. Çünkü dökülüyor hükümet, dökülüyor Erdoğan. Paçalarından damlıyor çamurlar. Her konuda. Ya becerikli oldukları bir konu çıkmaz mı? Bak bugün haberler var. Biz efendim Ay'a sert iniş yapacağız. Uzay üssü kuruyoruz diye. O uzay üssüne hatırlarsan çok cüzi
Sebze
bir parayla bir bütçe ayırmışlardı. O da komedi konusu olmuştu. Bugün hiç alakasız bir adamı o enstitünün başına getirmişler.
teknolojileri, sebze üretim teknolojileri mi söyleyemiyorum bile. İlk defa duydum. Ya bir sebzeciye atamışlar.
Yani düşünemiyorum. Bir meslek yüksek okulunda sebzecilik üzerine okumuş bir adamı 2023'te Ay'a sert iniş yapacağız. İşte bu da mucizevi projemiz dedikleri. Ya bundan daha komedi olabilir mi Levent Bey? Yani nerede bir çok
TÜBİTAK'a da şey
İzmir'de
atamamışlar, veteran atamamışlar mıydı?
öyle ama bunu ben çok garipsedim yani. Nerede İzmir'e yakın bir ilçede bir meslek yüksek okulu ve bir sebzecilik bölümü varmış herhalde. Oradan mezun bir beyefendiyi sen alacaksın. 2023'te uzaya çıkacağımız, Ay'a sert iniş yapacağımız bir projenin başına bir binasına yokmuş bu arada. TÜBİTAK'ın içinde bir yer ayırmışlar. Siz de burada oturun demişler herhalde. Şimdi psikolojik üstünlük dediğim bu. Ya kardeşim sen bu memleketi kavga dövüş değil. Bak kavga dövüşte konuşturursun kendini. Dilini kopardım dersin. Hatta bir habere göre ne biliyor musun? Erdoğan'la yapılan bu yanılmıyorsam Hürriyet'te yayınlandı bir kulis haber diye. Erdoğan'a demişler ki efendim bu dil koparma, mil koparma meselesinde büyük tartışma var Sezen Aksu meselesinde. Beni karıştırmadan siz cevap verin demiş kalemşörlerine.
Şöyle zannediyorum, bu iş bana kalmasın. Yani bana gelenek tarzıyız, bu işleri halletmiş olun, bu iş bana kalmasın demiş zannediyorum.
Ona kalmadı. Sağ olsun tetikçileri Sezen Aksu'yu delik deşik ettiler. Yapılmadık hakaret, söylenmedik söz, aşağılık cümleler, ya akla hayale gelmez ifadeler. 5 yıl önce söylenmiş bir şarkı ile ilgili. Bana kalmasın demek siz bunu bitirin demek. Şimdi
Bitirin
psikolojik
yani.
olarak buraya gelmiş bir adam, Kemal Bey'in psikolojik üstünlüğünü söyleyeyim. Diyor ki, videoyu ben de seyrettim. Kağıt alıyor. Yok bu değil. Hatırladın mı? Hayır bu da değil. Bunu sonra söyleyeceğim.
Neler
Ha
var bende
buydu diyor.
neler diyor.
Yani diyor ki zaten açık açık da söylüyor. Bürokratlardan diyor bana belge yağıyor. Islak imzalı belge yağıyor. Erdoğan ve Erdoğan ailesi. Bak çok önemli bir ifade bu Levent Bey. Erdoğan ve ailesine ve çok aşamalı bir şey söylüyor. Önce partiyi ele geçirdi diyor.
Evet.
Partinin bütün kurucu üyelerini dışarıya attı. Sonra partiyi ailesine devretti. Ve sonra diyor bir beşli çeteyle, artık o beşli çetelerin alt beşli çeteleri de var. O da biliniyor. Beşli çeteler ve beşli çetelerin alt beşli çeteleriyle Türkiye'yi soyuyorlar. Ama diyor, Türkiye'nin diyor kahraman bürokratları var. Ben nabız tutmak istedim diyor. Nabız atıyor mu atmıyor mu diye öğrenmek istedim. Bir konuşma yaptım.
Bu
Devletin
kahraman
bürokratları.
bürokratlar ülkeye soyulurken, bu mallar giderken ne yapıyorlarmış yani, raporlamaysa bir belgeyi uçurmaysa, yani ne yapıyorlar bu kahraman bürokratlar, bir şey engelleyebilmişler mi?
Vallahi asıl kahraman bürokratlar ortaya çıkıp da
Cezaevinde.
bir şey yapınca Silivri cezaevinde aldılar. Şu an Silivri cezaevindeler. Yani şimdi Kemal Bey'in de eleştirecek bir yanı şu. Bir Teoman türküsü söylüyor. Güzel. Teoman da ortada hiç yok bu arada. Teoman ne röportaj veriyor? Sağ olsun, helal olsun. Reza Zerrab'ın anlattığına göre rüşveti kabul
Satın
etmiyor.
alamadık değil mi?
Adamın
Satın alamadık değil mi adam?
ayaklarının altına ne serdilerse kabul etmiyor. Helal hoş olsun. Ayakta alkışlanacak bir adammış. Tamam. Kemal Bey, bu hırsızlığa göz yummayan, bu hırsızları kanun çerçevesinde peşini takip edip peşinden koşan polisler, komiserler, emniyet amirleri, emniyet müdürleri ve dahi savcılar, hakimler hapishanelerde çürütülüyor. Bir Teoman'a kalmadı bu iş. Hiç kimse şimdi bir Yakup saygısı olabilir mi? Yakup saygılı olabilir mi? Tabii ki yapamaz. Hiç kimse şu an Silivri cezaevinde veya diğer cezaevlerinde 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır haksız yere hırsızı serbest bırakıp da hırsızı yakalayan polisi bu kadar göstere göstere eziyet ede ede hem kendilerini, hem eşlerini, hem çocuklarını hapse atıldığı bir zamanda kahraman bürokratlar bir Yakup Saygılı gibi ortaya çıkabilir mi? Çıkamaz tabii ki yani. Kemal Bey'in de bunu anlaması lazım. Veya diğerlerinin de bunu anlaması lazım. En azından hakkını teslim etmesi lazım. Mesele sadece bir Teoman Bey değil. Ama buna rağmen Kemal Bey'in bir psikolojik üstünlüğü şu. Diyor ki bana belge yağıyor. Sizinle ilgili belge yağıyor. Ben bunların hepsinin hesabını soracağım. Şimdi bu belge yağıyor ne demek biliyor musun? Hani nasıl bir ara bir Fuat Avni diye bir fenomen vardı. Fuat Avni kim? Ali miydi, Veli miydi, içeride miydi, dışarıda mıydı, bir kişi miydi, ben bin kişi miydi? Erdoğan hatırlarsan konuşmasında, herkese yaptığı konuşmada çık ortaya diye bağırdı, çık ortaya. Şimdi Levent Bey, Kemal Bey'in açtığı bu kapıda sarayda şimdi şöyle bağırıyorlardır. Bu belgeleri gönderenler çık ortaya. Kimse çıkmaz. Ama belli ki herkes arşivliyor, tutanakları tutuyor, yediğiniz haltları tek tek kaydediyor. Ve bir gün hesap sorulacak diye bekliyor. Dolayısıyla bunun sadece bizimle yani biz uzaktan izleyiciler olarak bizi halk olarak ilgilendiren bir kısmı var. Esas burada mesaj bize değil Levent Bey. Ya Türkiye'deki 80 küsür milyona değil. Buradaki mesaj saraya. Saraya diyor ki Kılıçdaroğlu, ne haltlar yendiğini biliyorum. Elimde belgeleri var, ıslak imzalı belgeleri var. Devleti peşkeş çektiniz. Devletin imkanlarını peşkeş çektiniz. Yandaşlarınıza, arkadaşlarınıza, kendinizle belli bir yüzdelik alarak zenginleştirmek için olmadık işler yaptınız. Bunun hesabını soracağız. Şimdi bunun sarayda dalga dalga yol açtığı korkunç, uykuları kaçıran bir senaryosu var Levent Bey. Şu an 1.000 tane Fuat
Biliyorum.
Avni var. 1.000 tane Fuat Avni çalışıyor devlette. Herkes bunlar gidici, bunlar gitmese bile bu kadar aşağılık soygun olmaz. Yetti gayrı deyip belgelerini topluyor, biriktiriyor. Topluyor, biriktiriyor.
Şimdi
Bunlar
kısa bir süre önce
bir iktidar sahibi için, hele hele otoriteryan bir iktidar sahibi için bir kabustur.
Erdoğan'dan ziyade Erdoğan'ın o yakında bulunan o mahreminde ve o bürokratik çevrenin Kadir Erdoğan'la beraber olmuş o alt düzey kesimlerin daha çok tedirgin olduğunu düşünüyorum. Yakın zaman önce Erdoğan'ın sağlık sorunlarında konuştuğumuzu ve Erdoğan'ın gerçekten kötü olduğu, ya bu herhalde çıkaramayacak bu yıl ya da bu yılları dediğimiz zamanlarda böyle bir şey olmuştu. Bürokraside bu gidici deyip pozisyon alma, refleksleri oluşturma çok konuşulmuştu. Erdoğan biraz toparladı. Son zamanlarda sağlık sorunuyla alakalı çok kötü bir görüntü vermiyor. Yürüyüşü aksıyor. Ama o zaman bunu çok konuşmuştuk. Yine benzer bir durumun olması söz konusu. Bürokratlar için her zaman söylendiği çok kulakları kesiktir. Ve Ankara'daki havayı iyi koklarlar. Pozisyon almada tekrar rejim, hükümet değişse bile pozisyonlarını sürdürebilmek için taraf değiştirmene mahirdirler. Herhalde bu etki olacak. Sadece cesur kahraman bürokratlar değil, normal bildiğimiz, tahmin ettiğimiz bürokratlar. Ekrem Bey, programın başında
Bir de
söylemiştim.
özür
Kısaca
dilerim
sizi
Levent
biliyorum.
Bey.
Buyurun.
Özür dilerim. Bir de bürokratın refleksinde şunu da atlamamak lazım. Kendini garanti altına almak suça ortak olmak istemiyor.
Evet.
Yani çünkü bu işlerin çoğunda bu bürokratlar hayır ben bunu yapmam bu kanunsuz diyemiyor. Ama kanunsuz. Yani en azından kanuna uydurulsa bile ahlaksız. Sen 3 milyona verdiğin ihaleyi iptal edip sonra bilmem kaç milyona tekrar veriyorsan
Milyar.
ya o alana da baktım kimmiş diye kalyon inşa atmış. Ya yazık lan günah be.
Çok
Senin
şaşırtıcı
tarikatçılığına da
olmuştu.
yazık. Senin inanç grubuna da yazık. Yani bu soygun
Kalyon'un
düzeni içerisinde nasıl bunu içinize sindirebiliyorsunuz? Yani dindarlığınıza nasıl yakıştırabiliyorsunuz ya? Allah'tan korkun. Hani bir tarafta
buraları
bir değirmenin başında bir adam var. Onun unundan çalıyor, bunun unundan çalıyor. Bir taraftan da beraber çalan bazı insanlar var. Bu adamları ya eskiden tanıyan insanlar var. İyi kötü ahirete inanan, Allah'a inanan, hesaba inanan, insan hukukuna, insan hakkına inanan insan. Ya siz ne halt ediyorsunuz diyen yok mu bunlara? Bu kadar mı
Yani
zenginleşme bir din haline geldi?
Ey Musa, doğru söylüyorsun da işte karnımızı doyuran Firavun'la geliyor
Abi
iş.
senin de karnın hiç mi doymuyor demiyor ya. Senin o karnın lan ülkeleri alır yani ülkeleri. Hiç mi doymazsınız? Yazık. Çok yazık ya.
Ekrem Bey, programın başına söylediğimiz bir konuyla size sorup biteceğim. Epey de uzadı. Yarın okyanus ötesinde tahmin ediyorum Adem Yazarslan ve Metin Yıkkaç çok daha uzun tartışacaklardır. Bu Gökhan Nuri Bozkır, Ukrayna'daydı. Özel harp yetişmiş bir asker. Özellikle Hablemitoğlu cinayetinde önemli aktörlerden biri olduğu, cinayet sabahı telefonunun evin önünde sinyal verdiği, daha sonra silahın atıldığı iddia edilen Mogan Gölü'nde tekrar telefonun sinyal verdiği çok konuşulmuştu. Suriye'ye giden, IŞİD'e giden silahlarla alakalı isim çok gündeme gelmişti. Nerede kriz bölgesi varsa oralarda operasyonlar çeviren, ordudan atılmış ama sanki görevi bitmemiş. Hani öyle insanlar vardır, istihbarat da öyledir. Biz onları emekli zannederiz ya da ordudan atılmış zannederiz ama seferberlik tetkik kurulu tarzı görevleri devam etmiştir. Öyle kirli bir adamdı. Necip Hablemitoğlu malum Alman vakıfları ve hizmet hareketini eleştiren bir akademisyendi. Şimdi o cinayet üzerinden işte cemaat bu cinayeti organize etti, bu suikastı düzenledi şeklinde tekrar paketleyip bir şeyler ısıtıyorlar gibi geliyor bana. Sizin görüşlerinizi alıp programı kapatıyoruz.
Hablemitoğlu cinayeti üzerine oturup uzun uzun konuşmak lazım. Benim hatırlayabildiğim olay yerine ilk gelenler kimlerse önce ona bakmak lazım. Olay yerine ilk gelip de oradaki delilleri ortadan kaldıran kimlerse onlara bakmak lazım. Olay yerine gelen polisleri oradan hemen ani bir şekilde uzaklaştıran kimlerse onlara bakmak lazım.
Olay yerine ilk gelenler
Hablemitoğlu'nun
kimler? Askerler mi? Kimler gelmiş?
Hayır, şu an Erdoğan'ın yakında bulunan bir dönem Ergenekon'la isimleri zikredilen isimler var. Mesela benim hatırlayabildiğim kadarıyla daha sonra emniyete tekrar getirilen, tele kulak olayında ismi geçen insanlar var. Çok yakından ateş edilmesi o zaman da şöyle yorumlanmıştı. Yani bilen
Anladım.
birisi bu kadar yanına yaklaşıp da vurmuş olabilir. Şimdi
O Anadolu Ajansı bunun fotoğrafları sansürsüz yayınlanmış. Çok kötü, ya asla yayınlanamayacak görüntüler. Ama dediğiniz gibi çok yakından ateş edilmiş. yüzünde büyük bir oyuk, göz kısmı büyük bir oyuk açılmış bir şekilde hayatını kaybetmişti.
Ya burada o gün uzmanların söylediklerini hatırlıyorum ben. Uzmanların anlattıklarına göre bu kadar yanına öldürecek bir insan, bu kadar yanına yaklaşabildiğine göre büyük ihtimal Hablemitoğlu'nu tanıyan birisi ve gözünden vurmasının bir mesaj olduğu o günkü uzmanlar tarafından. Ya yani görmemen gereken bir şeyi gördün mesajının verildiği. Ve olayı örtbas edenler arasında Mehmet Ağar ekibinin olduğunu da açık söyleyeyim. Cevdet Sarallar'ın olduğunu açık söyleyeyim hadi. Yani olay yerine ilk gidenleri oradan uzaklaştırıp oradaki bütün delilleri, parmak izlerini ortadan kaldıran kimlerse cinayetin sebebi, cinayetin azmettiricileri ve cinayetin icraatçılar oradadır. Ama ne oldu Türkiye'de? Yani aradan yıllar geçtikten sonra bütün cinayetleri cemaatin üzerine yıkma gibi alçakça bir sistem kuruldu. İşte geçen haftalarda Hrant Dink'in
Hrant Dink.
öldürülmesiyle ilgili ne acayip, ne manyak iddialar ortaya atıldı. Ya bizim adımızı bile bulaştırdılar. Güya efendim Samsun'daki görüntüleri Ercan gazeteci Ercan Güne ben vermişim de diyelim şöyle olsun. Bunun cinayetle ne alakası var? O tetiği çeken kırlası elle ne alakası var? Samsun'da sen o gün Samas'la pozlar vereceksin. Adamı alkışlayacaksın, bağrına basacaksın, alnından öpeceksin, sırtını sıvazlayacaksın, kameraya alacaksın. Sonra bu kamera görüntüsü yayınlanınca nereden icap ediyorsun? Beni neymiş efendim Ercan Bey'in telefon sinyali Zaman Gazetesi'nden çekiyormuş. Adam eskiden yıllar önce Zaman'da çalıştı zaten. Arkadaşlarını ziyarete gelmiş olabilir. Onunla ne alakası var bu işin? Şimdi benim gördüğüm şey şu Levent Bey. Her ne olursa olsun işte göstere göstere Rusya'nın büyükelçisini vurdular. Vuran da belli. Adamı sağ yakalamadılar, orada öldürdüler. Adamın Nurettin Yıldız'la irtibatı olayın şahitleri tarafından tescilli. Mahkemede yazıyor, zabıtlar da yazıyor. Nurettin bunu nasıl eğitti, IŞİD'e nasıl sempati besletti, El-Kaide'ye nasıl sempati besletti. Bunların hepsi ortadayken hepsini ellerinin kenarıyla itiyorlar. Ortaya bir Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin adını karıştırıyorlar. Bir cemaatin adını karıştırıyorlar. Lanet olası siyasi tahtlarında, geberesi siyasi tahtlarında. Biraz daha kalabilmek için. Belli ki bunda da yine çamur sistemiyle çalışacaklar. Cemaati suçu. Ben o zaman şunu söylüyorum. Kardeşim, yıllar boyunca bu cinayeti işleyenleri, madem elinizde böyle deliller var, neden yakalamadınız? Bu adam özel harpçi birisi. MİT tırları davasında bu adam gene yok mu? Türkiye'nin değişik ülkelerde silah satışını sağlayan doğru bu değil mi? Bu adamı Türkiye'den kaçırtan MİT değil mi? MİT tırlarına baskın olduğu zaman, jandarma baskın yaptığı zaman MİT bunu arıyor. Acilen seni uzaklaş. Adamın anlattıkları bunlar.
Evet.
Acilen seni uzaklaştırmamız lazım diyorlar. Ukrayna'ya çıkarıyorlar. İsmini bu çıktıktan 2 saat sonra listeye koyuyorlar. Şimdi adam daha önce de yalvardı, yakardı, beni götürürlerse öldürürler falan filan diye. Şimdi ne yap, hangi pazarlık üzerine adamı aldılarsa büyük ihtimal gene bu meseleyi de cemaatin üzerine yıkmak için bir fırıldak çeviriyorlar. Ama bu tutar mı? Hablemitoğlu'nun eşi benim size güvenim kalmadı dedi. Haksız mı hanımefendi? Bence kesinlikle haklı. Nasıl itimat
Evet.
edebilir ki bunlara? Ruslar
Güvenleşti
itimat
bunda.
etti mi? Yani Rusya Büyükelçisi'nin öldürülme meselesini Nurettin Yıldız'dan soyutlayarak, radikal gruplardan soyutlayarak, yalan yanlış ifadelerle yok FEM dershanesine gitti falan gibi somut gerçekliğe aykırı şeylerle öyle bir şey olmadığını ailesi söyledi. Dedik, yok böyle bir şey. Şimdi gene benzer bir senaryo ortaya koyabilirler. Ama bunu yutan yutmak isteyen yutar. Fakat aklı başında hiçbir insanın yutacağını düşünmüyorum.
Dün Erdoğan da söyledi. Anadolu Ajansı da geçtiği haberde gösteriyor. FETÖ yayın organlarına konuşmuş. Adam Toygun Atilla'ya Hürriyet'ten, o da TV'ye tayin olmuş görevli gazeteciye konuşmuştu. Şu an arkadaşlarımız son fotoğrafı da geldi. Burnunda izler var. Bir dövüş, bir darp izleri var. Öyle paket alıp gelmiş gibi de görünmüyorlar. Bir de bu MIT operasyon düzenlediği de en büyük şeylerden, uydurma yalanlardan biri. Her zaman oradaki yerel yetkililer kişiyi teslim ediyor. Bunları uçakla getiriyorlar. Yani MIT çalışanları uçakla beraber geliyor şahısla. Bu da MIT operasyonu oluyor. Onu da izleyicilerimize aktarmış olalım. Ekrem Bey, epey süremizi aştık. Ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım, yoksa veda ediyoruz.
Daha güzel gündemlerle buluşmak üzere diyelim sevgili seyircilerimize. Daha güzel, daha umut bahşeden gündemlerle. Çok uzak değil.
Keşke.
Çok uzak değil.
İnşallah, inşallah diyelim. Bütün ülkedeki her insanın mutlu olduğu, bu kar kriz hiçbir şeyde halk bir arada olamıyor. Hani tasada, dertte, sevinçte bir arada olamıyoruz. Bu ekilen nefret tohumları, kutuplaşma, inşallah bunlar bertaraf olur. En büyük dileğimiz bu. Değerli izleyicilerimiz, bu haftalık da bu kadar. Her zaman olduğu gibi görüş önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.